Merhaba değerli farklılık arayanlar ve her yerde aynı şeyi görmekten de sıkılanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 92. bölümüne hoş geldiniz. Ankara'dan yola çıkmıştık. Başkent Ekspres'teyiz. Daha doğrusu Ankara Ekspres'teyiz. Eskiden Başkent'ti. Bir 2012'lerden 2013'lerden beri sanırım ismi bu şekilde değil. Neyse konumuz bu değil. Bu bölümde bunu ele almayacağız ama trenimiz yoluna devam ediyor. Biz de podcast'lere, çekimlere, sohbetlere devam ediyoruz. Yazıları araştırıyorum, işte içerikler bulmaya çalışıyorum, bir şeyleri kurcalıyorum ve o sırada aslında bunların hepsini yaparken bir şey dikkatimi çekiyor bazen. Yani bazı şeyler çok tekrara düşüyor. Aynalıklar çok fazla. Yani tren yolculuğunda baktığımızda aslında bir yandan şöyle camdan dışarı baktığımda bile neredeyse hep aynı manzara var. Sadece karanlık. Yani gündüz olsaydı belki daha farklı mı olurdu, bir yolculuklar daha keyifli mi olurdu bilmiyorum ama genel olarak baktığımızda yolculuk boyunca perde açıksa siyah bir görüntüden öteye geçen, karanlık diyeyim daha doğrusu, görüntüden öteye geçen pek de bir şey olmuyor. Ya bu bile aynı. Yani birçok şey aynı. Ya bu bazen rahatlatıyor, bazen kolaylaştırıyor işimizi ama bazen de birazcık sıkıntılı diyebiliriz. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Bir tane yazıyla karşılaştım. Güzel bir sorgulama olmuş. Derinliği ne kadardır tartışılabilir yazının ama sorgulama aslında en azından bakış açısı güzel olmuş ve şunu sormuş. Neden her şey birbirine bu kadar benziyor günümüzde? Yani web siteleri, uygulamalar, fiziksel ürünler, hatta bence kafeler bile. Her şey birbirinin aynısı. Hilde Checker bir yazı kalemi almış ve Why Everything Looks the Same in 2025, yani neden her şey 2025'te birbirine benziyor başlıklı bu yazı. İşte bu kopyala yapıştır dünyasının, aslında biraz da içinde bulunduğumuz bu dünyanın ardındaki nedenleri ve tek düzelikten nasıl sıyrılabileceğimizi anlatmaya çalışmış. Yazının linki yine her zamanki gibi bölüm açıklamasında bulunuyor ve Medium üzerinden gidip hem yazıyı hem de yazarın diğer yazılarını inceleyebilirsiniz. Ve hazırsak tek düze dünyanın dışına çıkmaya ve özgünlüğün de aslında gücünü keşfetmeye doğru bir yolculuğa çıkalım. Hilde Checker günümüzde uygulamalardan web sitelerine hatta fiziksel ürünlere kadar her şeyin birbirine benzemesini ele almış. Yazar bu tek düzeliğin ardındaki nedenleri, Google'ın material design'ı gibi tasarım sistemleri, Figma gibi şablon tabanlı araçlar, veri odaklı kararlar ve sosyal medyanın oluşturduğu küresel estetik tek kültürü olarak sıralıyor. Evet, nefesi doğru ayarlayamadım ama olsun, devam edelim. Checker bu durumun özgünlüğü öldürdüğünü ve inovasyonu da yavaşlattığını savunarak bu tek düzelikten nasıl kurtulabileceğimiz konusunda öneriler sunuyor. Gözünüzü kapatın ve bir an düşünün. En sevdiğiniz iki uygulamayı yan yana koyun ya da en sık kullandığınız. Ve muhtemelen ikisi de yuvarlak köşeli kutucuklardan, alt navigasyon barlarından ve pastel renklerden oluşuyor, değil mi? Bu aslında bir tesadüf değil. Pazarlama marka stratejisiyle uğraşan biri olarak ben de bu tek düzeliğin ne kadar yaygınlaştığını görüyorum ve aslında belki de biraz gerekliliğini de biliyorum. Bir markayı farklı kılanın, o markanın özgünlüğü ve hikayesi olduğunu aslında bu tasarımlara ve bu kullanıcı deneyimi taraflarına odaklanırken bazen unutuyoruz sanırım. Her şey birbirine benzediğinde kimse kimseyi yani hatırlamaz ya da çok ayırt etmez. İşte tam da bu noktada tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda bir iletişim aracı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yazarın bu noktadaki anlattığı şeyler ve birazdan anlatacağı şeylerin hepsi çok güzel, önemli. Katılıyorum da aslında büyük ölçüde. Ama bir yandan şunu da tabii düşünmek gerekiyor. Aslında artık günümüzde uygulamaların sunduğu şey o arayüzler mi? Yoksa o uygulama içerisinde yaşanan deneyimler mi? Yani o uygulama sayesinde hayatlarına bir şekilde o markanın girdiğinde karşılaştığı durum mu? Biraz da burada bazı şeyleri düşünmek gerekebilir. Yani uygulama aynı, görüntü aynı belki de. Ama aslında buradan elde edilmesi beklenen çıktı farklı olduğu için insanlar uygulamanın görüntüsünden daha çok orada yaşadığı deneyimi ya da orası sayesinde edindiği katkıyı düşüneceklerdir belki de diyebiliriz. Küçük de bir eleştirel yaklaşım olsun. Neyse, yazıya dönelim. Tek düzelik neden meydana geliyor diyor yazar. Checker Checker tasarımın neden tek düzeleştiğini birkaç maddeyle açıklıyor. Yazar Google'ın Material Design, Apple'ın Human Interface Guidance gibi tasarım sistemlerinin başlangıçta tutarlılık sağlamak için oluşturulduğunu, ancak tasarımcıların bir şekilde o yaratıcı kararlarını da bu kılavuzlara dayandırdıkları için her şeyin kullanışlı ama eşsiz olmaktan uzaklaştığını belirtiyor. Ayrıca Figma, Webflow ve Canva gibi araçların tasarımı demokratikleştirdiğini, evet, ancak aynı hazır şablonların yaygınlaşmasına neden olduğunu da vurgulamış. Yazar, AB testlerinin de güvenli ve riskten uzak seçenekleri ödüllendirmesinin yaratıcılığı optimizasyon uğruna feda ettiğini belirtiyor ya da feda ettirdiğini belirtiyor. Son olarak yazar sosyal medyanın oluşturduğu o tek tipleşmiş estetik kültürün dünyadaki tüm tasarımcıların aynı trendleri takip etmesine neden olduğunu da aktarıyor. Bir marka oluşturmak da bir tasarım süreci aslında. Eğer biz o markayı sadece en çok tıklama veya en çok beğeni alan renklerle, fontlarla, sloganlarla tasarlarsak o marka kendi kimliğinden de uzaklaşır. Elbette tasarım sistemleri ve şablonlar işimizi kolaylaştırıyor ama bu kolaylık bizi tembelleştirmemeli. Bizim sonuç itibariyle bu işin uzmanı ya da en azından bir noktada bilir kişilerinden olmamızın da getirisiyle vurgulamamız gereken ya da odaklanmamız gereken hep şu olmalı aslında. Şablonlar bir başlangıç noktası, bir bitiş noktası değil. O şablonların üzerine kendi ruhunuzu, kendi hikayenizi katmazsanız o şablonlar sadece bir kopyalı yapıştır metni olacaktır. Bizlerin bir şekilde aktarması gereken, vurgulaması gereken öğrencilere, gençlere, yeni başlayanlara hep bu olmalı. Kendinizden ne kattığınız önemli. Tamam, mutlaka bu şablonlar, yaklaşımlar bir şekilde bizi bir yere götürür. Evet, ama oradan daha ötesi için artık bizim kendimizden bir şey katmamız gerekiyor. Yazıya devam edersek, farklı olanı oluşturmak için diye bir bölümümüz var. Checker, bu tek düzelikten sıyrılmak için tasarımın köklerine geri dönülmesi gerektiğini belirtiyor. Yazar, tasarımın sadece süsleme değil, problem çözme ve kültürel ifade aracı olduğunu vurguluyor. Dribbble, Behance gibi global tasarım platformlarından ilham almak yerine yerel el sanatları, mimari, tarihi arayüzler ve günlük nesneler gibi bağlamsal kaynaklardan ilham alınması gerektiğini öneriyor. Yazar, Notion, Dyson gibi markaları örnek göstererek sadece daha iyi olmak yerine farklı olmaya cesaret etmenin ve bu farklılığın nasıl bir kimlik oluşturduğunu açıklıyor. Ayrıca insanların kusurlarla bağ kurduğunu belirterek bazen kasıtlı olarak çirkin veya brutalist bir tasarım dilinin seçilmesinin bile ferahlatıcı olabileceğini vurguluyor. Bu noktada söyleyebileceğim aslında çok güzel bir örnek var. Özellikle müzisyenler ya da daha doğrusu müzikler üzerine yapılmış bir araştırmanın bir çıktısı. İnsanlar albüm kayıtlarını, müziği kesinlikle çok net bir şekilde dinliyorlar, takip ediyorlar. Evet, bu cepte. Ancak insanların konser kayıtlarına, daha doğrusu konsere daha fazla motive oldukları, konsere gitmeye tamam oradaki bir deneyim olarak baktıkları ama bir yandan da orada dinledikleri şarkıları stüdyo kaydından daha çok sevdiklerini buluyorlar bir araştırmada. Ve sonrasında bununla alakalı gerekçeyi de şu şekilde aktarıyorlar. İnsanlar tamamen kurgu içerikli olan, yani aslında tamamen temizlenmiş, kenarı köşesi düzenlenmiş, her şeyin ideal olduğu bir içeriktense, arada nota farklılıklarının olduğu, notaların ufak tefek kaçtığı, bazı ufak tefek hataların olduğu ve belki de biraz da ses sisteminden kaynaklı hafif bozulmaların olduğu şeyleri, kusurları olduğu için daha insani buluyor ve daha motive oluyorlar bu içeriklere ya da bu şarkılara. Böyle bir şey söyleniyor. İşte bu durumda tam bunu anlatıyor aslında. Temelde aslında bir marka stratejisi ile ilgili de biz bu yaklaşımda olmaya çalışıyoruz. Bir markayı farklı kılan şey o markanın kültürel DNA'sıdır bir şekilde ve o DNA'da, hikayesinde ve insanlara sunduğu özgün deneyimde biz o markayı buluruz. Yıllarca bu topraklarda Anadolu kültürünü yansıtan, yerel değerleri taşıyan markalar oluşturmaya bir şekilde çalıştığı insanlar. Çünkü biliyoruz ki o yerel dokunuşlar, o kültürel referanslar bir markayı küresel bir denizde bile eşsiz kılan unsurlar. Farklı olmak her zaman bir risktir, evet, ama o risk aynı zamanda markanızın kalbini ve ruhunu da korumaktır bir yandan da. Bunlarla birlikte bir yandan da aslında belki de markanızın güçlü olduğu noktadır bu. Çünkü herkesin aynı olduğu yerde farklılığı sunduğunuz bir dünyadır ve altı da dolu olacak şekilde sunduğunuz farklılık bu. Yazımıza devam edelim. Yazar gelecek ve yapay zeka ikilemi diyor. Yazar Midjourney, Usert ve Galileo AI gibi yapay zeka destekli tasarım araçlarının yaratıcı süreci hızlandırdığını, ancak kontrol edilmediğinde bugünün trendlerini sonsuz bir döngüde tekrarlayarak tek düzeliği artırma riskini taşıdığını belirtiyor. Yazar bu araçların nasıl kullanılacağı konusunda bir seçimle karşı karşıya olduğumuzu da vurguluyor. Yapay zekayı bir kolaylık yolu olarak mı kullanacağız, yoksa inovasyon için bir sıçrama tahtası olarak mı? Yazı tasarımın özünün anlam olduğunu ve yapay zekanın arayüzleri her kullanıcı için benzersiz kılacak hiper kişiselleşmiş deneyimler oluşturma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Yapay zeka tasarım dünyasının en önemli dönüştürücülerinden biri olduğu son dönemde. Hatta daha da ötesine doğru gitmeye devam ediyor. Ciddi manada kolaylık ve aslında bize ciddi manada fırsatlar sunuyor. Ama aynı zamanda en büyük tehlikelerden de biri olabilir belki. Eğer onu sadece daha çok, daha hızlı içerik üretmek için kullanırsak, üretkenliğimizi ve özgünlüğümüzü köreltiriz. Sonuçta yapay zeka ile ilgili şu şekilde bir yaklaşımımızın olması önemli. Bana trendleri verme, bana trendlerin ötesini göster. Bana sadece güzeli değil, anlamlıyı bulmam için ilham ver. Çünkü tasarımın geleceği yapay zekada belki de değil. Bilmiyoruz. Ne olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Ama yapay zekayı kullanan insanın yaratıcılığı ya da bakış açısı, özgünlüğü, farklılığı her zaman burada, elimizde. Bunu yapay zeka ile birleştirmek, evet, muazzam çıktılar elde ettirebilir. Ama bunu terk edip yapay zekaya teslim etmek, işte bu sıkıntılı olacak olan konu. Evet, size çok sıra dışı şeyler üretebilir. Ama bunlar yeterli olmayacaktır. Çünkü bunlar tekrara düşecek. Bir noktadan sonra aynı şeylerin etrafında dönen bir dünyaya bizi götürecek. İşte o yüzden bizim zihnimizdeki o bakış açısı, üretkenlik, farklı bakışlar, bunların hepsi bizi mutlaka ve mutlaka aslında olayın daha çok içinde olmaya itiyor. Evet, yapay zekayı kullanalım. Evet, Google'ın veya işte Apple'ın ya da başka kuruluşların sunduğu bir şekilde yaklaşımları değerlendirelim. Bunları baz alalım, evet, ama bunları baz alıp biz bir şekilde yaklaşım geliştirelim. Yapay zekayı çalıştıralım. Yapay zekaya ürettirelim. Ama biz ürettirelim ve biz yönlendirelim. Her şeyi ona direkt teslim etmeyelim. Ve böylece neden 2025'te her şey birbirine benziyor başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde web tasarımından fiziksel ürünlere kadar her şeyin birbirine benzemesinin ardındaki nedenleri, bu tek düzelikten nasıl sıyrılabileceğimizi ve yapay zekanın bu konudaki rolünü konuştuk. Aslında biraz da şunu konuşabilirdik belki, yani yazı buna biraz daha uzak kalmış, mesafeli kalmış ama aslında kullanıcı deneyimi üzerinden her şeyin optimize edilmeye çalışmasının bir noktada biraz da sıkıntılı olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Çünkü her şeyi optimize edelim derken bir yerden sonra aslında birçok şeyden vazgeçiyoruz. Özgünlüğümüzü kaybediyoruz. Aynılığa, tek tipliğe çok ciddi manada mahkum oluyoruz. Kafeye gidiyoruz. Kafeler aynı. Yemek, fast food vesaire o tarz şeylerle ilgili yerlere gidiyoruz. Her şey aynı. Ve yani logolar, renkler, her şey aynı, her şey tekrar ediyor. Cep telefonları alıyoruz, aynı, yani kameralar vesaireler hepsi birbirinin neredeyse aynısı. Doğal olarak aslında bu aynılıklar içerisinde markaların farklılaşmaya çabalaması bir noktada evet bir zorluk ama bir yandan da aslında gereklilik. Ve bizim de aslında bir noktada beklentimiz de temelde belki de bu. Başka farklı şeyler, başka şeyler. Yani insanlara siz ne kadar aynısınız dediğinizde ne kadar rahatsız oluyoruz, değil mi? Ya da birbirinizin aynısınız. Hiçbir farkınız yok. Hepiniz aynı görünüyorsunuz falan dediğimizde ne kadar rahatsız olunuyor. Ne kadar rahatsız edici bir durum. İşte bu açıdan baktığımızda aslında yaptığımız işleri de bu aynılığın içerisine gömmememiz gerekiyor. Neyse, umuyorum bu yolculuk sizin de yaratıcılığa ve özgünlüğe bakış açınızı bir miktar farklılaştırmanıza ya da en azından ufacık da olsa bunun üzerine düşünmenize sebep olmuştur. Trenimiz Eskişehir'e doğru geldi diyebiliriz. Şu an Eskişehir'in ışıklarını görüyorum. Karanlık, dışarıdan baktığım zaman karanlık yerine artık ışık görebiliyorum. Bir şeyler değişti. Yani neyse, bir sonraki bölümde bir başka konuyla, yepyeni bir bakış açısıyla tekrardan bir arada olana dek kendinize dikkat edin ve kendi izlerinizi oluşturmayı, her şeyde bir miktar da olsa kendinize dair bir iz bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.